Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Behman 1402, Hicri Kameri 5 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine Tahran Radyosu muhabiri Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, Siyonist rejimin ordusundaki terör mangaları ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, sizlere akşam haberlerini aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Cumhurbaşkanı Reisi, yabancıların bölgedeki varlığı sorunların çözümüne katkı sağlamaz dedi. İran ile Ermenistan arasında ekonomi alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran'a tebrik mesajı geldi. Komutan Selami, İran bölgede kilit rolü sahiptir dedi. Komutan Hacizade, Amerikan ordusunun İran'ın savunma gücü karşısında direnme kapasitesi yok dedi. Ve Gazze'de şehit sayısı 28.663'e yükseldi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Meher Grigoryan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede yabancıların bölgedeki varlığının, bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlamadığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Meher Grigoryan ve beraberindeki heyetle görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede reisi, Tahran ve Erivan arasındaki ilişkileri tarihi ve dostane olarak nitelendirdi. Reisi, Güney Kafkasya'nın istikrarı ve güvenliğinin önemine değinerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran'ın Kafkasya bölgesinin stratejik güvenliğinin sağlanması için hazır olduğunu anlatan reisi, bu konuda İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerini vurguladı. Cumhurbaşkanı reisi, yabancıların sorun çözmek gerekçesiyle bölgede bulunmasını kabul etmiyoruz ve onların varlığının sorunu çözmekle kalmayıp, bölge ülkeleri için daha büyük sorunlar yaratacağına inanıyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. İbrahim reisi ayrıca, Tahran ve Erivan arasında imzalanan tüm anlaşmaların tam olarak uygulanmasını destekliyoruz diye konuştu. İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında 19 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu'nun 18. oturumu düzenlendi. Başkenti Aran'da iki gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı. İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenini Ermenistan Başbakan Yardımcısı Meher Grigoryan'a İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davut Menzur da katıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam Devrimi Zaferi'nin 45. yıl dönümünü münasebetiyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'a tebrik mesajı gönderdi. Hakan Fidan, İslam Devrimi Zaferi'nin 45. yıl dönümü nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'a en içten tebriklerini iletti. İran ve Türkiye arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirten Hakan Fidan'ın mesajında, "Sağlam bir temelde şekillenen ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reis'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan temaslar da bu konuya büyük katkısı oldu" ifadesine yer verildi. Hakan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki güçlü işbirliğinin İslam dünyasının temel sorunları ve özellikle Filistin davası konusunda çok önemli olduğunu kaydetti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran'ın bölgedeki kilit rolüne işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin irade sahibi olduğunu ve kendi gücüyle düşmanların birçok kötü girişimlerini etkisizleştirdiğini vurguladı. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Buşehr ilinde bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, Buşehr'in ülke düşmanlarıyla doğrudan çatışma alanlarından biri olduğuna işaretle, bu bölgenin ülkenin önemli bir stratejik coğrafi konumlarından biri sayıldığını vurguladı. Komutan Selami 8 sene önce ülke sularına giren Amerikan deniz piyadelerinin gözaltına alınmasına işaretle bu girişimi bu şehrin direniş tarihinde destansı ve muktedir bir eylem olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin irade sahibi olduğunu ve kudretle düşmanların birçok kötü eylemini etkisizleştirdiğini vurguladı. Tümgeneral Selami ayrıca düşmanın İran'ı küresel ve bölgesel denklemlerden silme gücüne sahip olmadığına temasla çok yüksek zirveleri fethetmeye çok yakın olduklarını ifade etti. Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Devrim Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri tarafından kurulan savunma sanayisi ürünleri sergisini ziyaret ederken yaptığı açıklamada İran'ın hayalet İHA'larını anlattı. Burada açıklamada bulunan Tuğgeneral Hacizade, İran'ın Saddam rejimiyle 8 yıllık savaşın ardından savunma sanayisi, füze ve insansız hava araçları üretim alanlarında çok geliştiğini belirterek, şu anda bölgedeki Amerikan terör ordusunun İran İslam Cumhuriyeti ile çatışma arayışında olmadığını açıkça itiraf ettiği bir noktaya geldik. Çünkü İran'ın savunma gücü karşısında direnemeyeceğini iyi biliyor dedi. Tuğgeneral Hacizade, halihazırda geliştirmiş olduğumuz hayalet İHA'ları ile herhangi bir noktada keşif operasyonlarını yapabiliriz ifadesini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri Batı'nın uyguladığı yaptırımlara rağmen savunma ve askeri alanlarda büyük başarılar elde etmiştir. Askeri uzmanlar İHA gücünün İran'ın caydırıcılık gücünü artırdığına inanıyor. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısı son 24 saatte 87 artarak 28.663'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudre yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridine 132 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze şeridinde 87 Filistinliyi daha katlettiğini belirten Kudre, Gazze'de şehit sayısının 28.663'e yükseldiğini aktardı. Kudre, son saldırılarda İsrail güçlerinin 104 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze şeridinde toplam yaralı sayısının da 68.395'e ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudre, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı. İşgalci rejim İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir yaralı şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Bugün işgalci rejimin askerlerinin Nasır Hastanesi'nin kemik hastalıkları bölümüne düzenledikleri saldırıda da bir yaralının şehit olduğu ve bu bölümde tedavi gören hastalardan bazılarının da yaralandığı duyuruldu. İşgalci güçlerin hastanenin güney duvarını yıkarak buradan içeriye girdikten sonra hastanenin içini de askeri karargah haline getirdiklerine dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudre, işgalcilerin hastanenin acil müdahale kısmına ve hastane bahçesindeki sığınmacı çadırlarına saldırdıklarını ve hastane alanı içindeki toplu mezarları açarak cesetleri açığa çıkardıklarını dile getirdi. El Kudre, işgalci güçlerinin hastane içinde kalan diğer sığınmacıları, hastaları, onların ailelerini ve hastane elemanlarını zorla çıkarmak için şiddet uyguladıklarına dikkat çekti. Hamas konu hakkında bugün yaptığı açıklamada, terörist işgalci ordunun ve onun araçlarının günlerden beri süren kuşatmasının, binaları hedef alan top saldırılarının ve keskin nişancılarının gerçekleştirdiği silahlı saldırıların ardından Nasır Tıp Kompleksini basması, binalarını kuşatmaya alması, içindeki sağlık elemanlarını, sığınmacıları, hastaları, yaralıları ve onların ailelerini burayı tahliye etmeye zorlamaları, soykırım savaşının, hastaneleri hedef alma uygulamasının ve Gazze Şeridi'nin altyapısını yıkma politikasının devam ettiğini göstermektedir ifadesine yer verildi. İşgalci güçlerin hastanenin güney duvarını yıkarak buradan içeriye girdikten sonra hastanenin içini de askeri karargah haline getirdiklerine dikkat çekildi. Siyonist rejimin ordusu Gazze Savaşı'nın başlattığı operasyonun ardından 570 Siyonist askerin öldüğünü itiraf etti. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğüne işaretli 7 Ekim'den beri saldırgan İsrail ordusunun askeri kayıp sayısının 570 kişiye yükseldiğini belirtti. Haaretz gazetesi de Siyonist rejimin savaş bakanlığından naklen savaşın başından beri 5500 İsrail asker ve subayın tedavi altına alındığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Refah bölgesine saldırılarına ilişkin bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük dedi. Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, İsrail'in Refah bölgesine saldırılarına ilişkin bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük. Tarih o insanların göz göre göre katledilmesine göz yumanları yargılayacaktır. Soykırıma imza atanlar ise zaten şimdiden tarih önünde suçlu ilan edilmiştir dedi. Amerika'nın Gazze tutumunu eleştiren Erdoğan, barış çağrıları ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor. Amerika bazı üst düzey yetkililerini güya bu işi çözmek üzere bölgeye gönderdiğini söylüyor ama netice alınamıyor ifadesini kullandı. İşgalci rejim İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ennebatiye bölgesindeki bir yerleşim binasını hedef alması sonucu şehit olanların sayısı 11 kişiye yükseldi. Almanya'nın televizyon kanalının haberine göre işgalci rejim İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir yerleşim binasını bombalaması sonucu 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Suudi El Arabiye televizyon kanalı kendi kaynaklarından naklen bu kişilerin tamamının sivil olduğunu aktardı. Lübnan haber kaynakları daha sonra İsrail rejiminin yerleşim binasına hava saldırısı sonucu şehit olanların sayısının 11 kişi yükseldiğini, hepsinin sivil olduğunu ve Siyonistlerin iddiasının aksine aralarında hiçbir askeri kişinin bulunmadığını belirtti. İsrail rejimine ait savaş uçakları dün Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri defalarca bombaladı. Hizbullah da bu saldırılara tepki olarak İsrail ordusuna ait bir üssü hedef alarak bir Siyonist askeri etkisiz hale getirirken 7 kişiyi de yaraladı. Yemen devriminin manevi lideri Husi, Batı ülkelerin en ölümcül ve modern araçlarla İsrail'i desteklediğine işaretle, Amerikalıların Gazze'li çocuk ve kadınları katletmek için Siyonistlere 25 bin ton bomba verdiğini kaydetti. Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi yaptığı açıklamada bölgedeki son gelişmeleri işaretle Yemen'in Gazze halkına yardımının devam edeceğini kaydetti. Siyonist rejimin saldırılarının 19. haftasında da Gazze'ye barbarca saldırmaya ve çeşitli cinayetler işlemeye devam ettiğini, Şer ülkelerinin de en ölümcül ve modern kırım araçlarıyla ona destek verdiğini belirtti. Husi, Amerika, İngiltere ve bazı Batı ülkelerin İsrail'e yıkıcı bomba ve füzeler verdiğini, büyük askeri teçhizatlara sahip ordulara karşı kullanılan bu bombaların Gazze'li çocuk ve kadınların üzerine atıldığını ifade etti. Husi, Amerika'nın desteği olmadan İsrail'in Gazze'de bunca cinayet işlemesinin imkansız olduğuna işaretle, Amerika'nın Gazze'de işlenen suçlar ve yıkımın esas sorumlusu olduğunu söyledi. Ensarullah lideri, Amerika'nın Gazze'li çocuk ve kadınların katliamı için İsrail rejimine 25 bin tondan fazla bomba sevk ettiğini sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze şeridinde güvenli bir yer olmadığını belirterek Refah saldırı ihtimalinin geceleri uykularını kaçırdığını söyledi. Griffiths, İngiliz Sky News kanalına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Gazze'ye yardım ulaştırmakta şu an büyük zorluk yaşadıklarını belirten Griffiths, eğer Refah saldırılırsa ve Refah kapatılırsa bu daha da zorlaşır dedi. Griffiths, Gazze'de insanların gidebileceği güvenli bir yeri olmadığını vurgulayarak, onları güvenli bir yere tahliye etme fikrinin de yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz. Elinizi kalbinizin üzerine koyup burası gidilecek güvenli bir yer diyebileceğiniz hiçbir yer yok diye konuştu. İsrail'in saldırıları altındakilerin nereye gidip gitmeyeceğinin kendi tercihleri olduğunu işaret eden Griffiths, halkın zorla taşınmasının dahil olmayacaklarını daha önce de söylediklerini yineledi. Griffiths, Gazze'de yaşananların bugüne kadarki tecrübeleri arasında en kötü insani kriz olduğunun altını çizerek Refah saldırı ihtimali geceleri uykumu kaçırıyor dedi. İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma ve gelecekteki müzakerelerin bir parçası yapmama planının gerçekçi olup olmadığı sorulan Griffiths, bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Hamas bizim için bir terör örgütü değil, biliyorsunuz ki siyasi bir hareket diye yanıtladı. Amerika'da bir grup protestocu, Kongre binasındaki Yemen saldırılarının ele alındığı oturumda kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak protesto gösterisinde bulundu. Kot pembe, kot pink adlı savaş karşıtı ve insan hakları yanlısı bir grubun düzenlediği protestoda Amerika, soykırımla yargılanan işgalci İsrail'e verdiği destek ve Yemen'e yönelik saldırılar nedeniyle protesto edildi. Yemen'e yönelik saldırıların ele alındığı oturumda göstericiler, boyunlarında Filistin kefiyeleri, üzerlerinde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan tişörtler ve kanı sembolize eden kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak sessizce protesto eyleminde bulundu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu an Amerika'nın Yemen halkına yönelik son saldırı türünü dinlemek için meclisteyiz. Amerika'nın elinde kan var. Yemen'den elinizi çekin ifadelerine yer verildi. Öte yandan aynı saatlerde Amerikan Kongresi'nin Ulusal Arşiv bölümündeki halka açık alanda iki iklim aktivisti de eylem yaptı. Ve Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen sualtı tarama görüntüsü tespit edildi. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 6 kişilik mürettebatla hareket eden Batuhan A adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması 275 personelle sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi. Arama kurtarma ekipleri sualtı tarama cihazlarıyla batın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Balıkesir'in Marmara Adası'nda Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimi için propagandanın başlaması üzerine. Rehberlik Uzmanlar Meclisi'nin 6. dönemi için seçim propagandası bugün başladı. Rehberlik Uzmanlar Meclisi için adaylıkları onaylanan 114 isim 15 süre içinde kendi program ve görüşlerini ilan edebilecekler. Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimlerinde bu dönemde adaylarda yaş şartının en az 40 olması ve ilmiye havzasından 4. kademe diplomasına sahip olması gerekiyordu. Kayıt aşamasında ise 510 kişinin bu meclise girmek için kayıt yaptırdığını, bunlardan 104'ünün adaylığı Anayasayı Koruma Konseyi tarafından onaylandı. Rehberlik Uzmanlar Meclisi'nin 6. dönem seçimi ve İran İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem seçimi 11 Mart'ta İran genelinde 90 bin seçim bölgesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre İslami Şura Meclisi seçimlerinin 12. dönemi için adaylıkları onaylanan yaklaşık 15 bin adayın kampanyaları 3 Mart'ta başlayacak ve 7 gün boyunca devam edecek. Bu şekilde İslami Şura Meclisi'nin her koltuğu için 50 aday birbirleriyle yarışacak. İslami Şura Meclisi İran'daki yasama organının İki sütunundan biridir. Aslında İran İslami Şura Meclisi Anayasayı Koruma Konseyi olmadan yasal bir statüsü yoktur. Ve onayları ancak Koruma Konseyi tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulmak üzere yürütme ve yargıya iletilecektir. İslami Şura Meclisi'nin 290 üyesi bulunuyor ve her ilin temsilcisi sayısı ilin nüfusuna göre değişiyor. Anayasanın 62. maddesine göre İslami Şura Meclisi temsilcileri adaylıkları onaylandıktan sonra doğrudan halk tarafından seçiliyor ve görev süreleri 4 yıl. Bu mecliste Zerdüştiler ve Kelimiler birer temsilci, Süryani ve Keldani Hristiyanlar toplam bir temsilci, Güney ve Kuzeydeki Ermeni Hristiyanlar ise birer temsilci seçerler. Rehberlik Uzmanlar Meclisi de tüm illerden 88 temsilcisi bulunmakta. Temsilciler ülke genelinde halkın oyuyla 8 yıllık bir süre için seçilir. Aranan şartlara sahip fakihlerden oluşan bu danışma meclisi, anayasanın 107. maddesi uyarınca İran İslam Cumhuriyeti rehberini seçme, azletme ve denetleme sorumluluğuna sahipler. İçişleri Bakanlığı Seçim Komitesi tarafından yapılan duyuruya göre bu dönemdeki yeniliklerden biri de oy pusulalarının birleştirilmesidir. Şöyle ki seçmenler bir kısmına uzman adaylarının, diğer kısmına İslami Şura Meclisi adaylarının isimlerini yazabilecekler ve her iki kısmı ayırarak iki ayrı sandığa koyacaklar. Anayasayı Koruma Konseyi'nin onayı ve seçim komitesinin duyurusu ile Rehberlik Uzmanlar Meclisi ve İslami Şura Meclisi seçimleri ve Reşt ve Homam, Kum, Melayer ve Abdan seçim bölgelerinde tamamen elektronik olarak gerçekleştirilecek. Böylece İran milleti bir kez daha 1 Mart tarihinde bir kez daha İslam İnkılabı'nın başarıları ve kendi ülkelerini takip etmek için sandık başına giderek İslami Şura Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi'nin yeni üyelerini seçerek ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunda bir kez daha etkin rol ifa etmiş olacak. Vatandaşların bu seçimlere aktif ve yoğun katılımı nizamın temellerini sağlamlaştıracağı gibi düşmanları hayal kırıklığına uğratacak. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri vatandaşları yoğun ve coşkulu şekilde seçimlere katılmaya vurgu yaparak bunun bir görev ve bir hak olduğunu deklar ettiler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci siyasi yorumumuz Kahire'de Gazze Savaşı ile ilgili müzakerelerin sonuçsuz sona erme nedenleri hakkındadır. Gazze Savaşı'nda ateşkes sağlanması amacıyla Kahire'de İsrailli ve Filistinli esirlerle ilgili müzakereler sonuçsuz kaldı. Gazze Savaşı ile ilgili Kahire görüşmeleri Amerika, Mısır, Katar, Hamas ve Siyonist rejimin katılımıyla gerçekleştirildi. Amerikan CIA Başkanı William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ve Mısırlı yetkililer ateşkesin çerçevesini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Mossad'ın başkanı David Barnea ve Shin Bet yöneticisi Ronen Bar da Siyonist rejim adına Kahire'de hazır bulundu. Kahire'deki müzakereler sonuç vermese de önümüzdeki günlerde yeniden takip edileceği söyleniyor. Siyonist bir kaynak Amerikan medyası Axios'a verdiği röportajda bu müzakerelerde elde edilen tek ilerlemenin ateşkese varmak üzere gelecekteki müzakerelere girebilmek için doldurulması gereken boşlukların anlaşılması olduğunu vurguladı. Kahire müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının birkaç nedeni var. Sebeplerden biri ateşkes süresiyle ilgili. American Wall Street Journal bazı kaynaklardan naklen, Hamas hareketiyle Siyonist rejimin ateşkes süresi konusunda anlaşmazlık yaşadığını, Hamas'ın sürdürülebilir ateşkesi isterken Siyonist rejimin sınırlı ateşkese vurgu yaptığını, çünkü bu rejimin ateşkesin sağlanmasından sadece Siyonist esirlerin serbest bırakılmasının peşinde olurken, Hamas'ın Siyonist rejimin esirlerinin serbest bırakılmasından hemen sonra savaşı yeniden başlatacağından farkında olduğunu yazdı. Anlaşmazlığın bir diğer unsuru da tarafların tahliye etmek istediği esirlerin sayısıyla ilgili. Bu bağlamda Amerikan medyası Axios, Kahire toplantısında daha ciddi müzakerelerin yapılmasını engelleyen şeyin Hamas'ın serbest bırakmak istediği tutuklu sayısı olduğunu, ancak Tel Aviv'in bu sayıya karşı çıktığını ve bu konunun müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu yazdı. Bir diğer önemli faktör ise İsrail kabinesi içindeki anlaşmazlıklardır. Bu kabinede Hamas'la müzakereler konusunda bir fikir birliği yok. Kabinenin bazı üyeleri Gazze Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederken Benjamin Netanyahu hala savaşın devamında ısrar ediyor. Bu bağlamda İsrail televizyonu Mossad'ın Shin Bet ve İsrail ordusuyla birlikte tutukluların serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşması için yeni bir çerçeve hazırladığını, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ise karşı çıktığını bildirdi. Hatta bazı kaynaklar Netanyahu'nun Amerikan hükümetinin baskısıyla Kahire'ye bir İsrail heyeti gönderdiğini bile duyurdu. Haber kaynakları müzakerelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını belirtiyor. Ancak Netanyahu'nun bir yandan savaşın devamına Batı'nın özellikle de Amerika'nın desteğini alamayacağını sonucuna varmasıyla müzakerelerin sonuca ulaşacağını belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini ve akşam yorumlarını dinlediniz. Bu yorumlardan sonra Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine Tahran Radyosu muhabiri Sayın Kasım Alcan'la yapılan röportaj, İran basınından seçimler, Amerika'nın gerçek yüzü, Siyonist rejimin ordusundaki terör mangaları ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Ayrıca görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir adresine gönderebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Dmitri Peskov Cuma günü gazetecilere hitaben Türkiye-Rusya ile işbirliği konusunda Batı'nın benzeri görünmemiş baskısıyla karşı karşıya ancak bağımsızlığını korumaktadır ifadelerinde bulundu. Türkiye haber çevrelerinin Putin'in 12 Şubat'taki Ankara ziyaretine ilişkin tahminleri konusundaki bir soru üzerine Peskov bu ziyaretin kesin tarihini açıklamaktan kaçınarak bu ziyaretin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak şeklinde görüşünü ve yorumunu paylaştı gazetecilerle. Türkiye-Rusya ilişkileri son dönem aslında Ukrayna krizi başladıktan sonra nasıl bir aşamada ilerlediği, stratejik ve güvenlik açısından ne kadar önem ifa ettiği konusu medya kuruluşları tarafından defalarca vurgulanmıştır. Biz de bugün sohbetimizde bu iki ülke arasındaki yaşanan son gelişmeleri bu krize bakarak değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile irtibata geçtik sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Kasım Bey, öncelikle size hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak size şunu sormak istiyorum efendim. Türkiye Rusya ile ticari işbirliğini sürdürüyor bildiğiniz gibi. Bu süreç özellikle Ukrayna krizinden sonra bile hiç aksamadı. Rusya'nın son yaşananlardan sonra Türkiye'ye olan bakışını siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Öncelikle teşekkür ediyorum sualiniz için. Elbette ki bu soruya cevap verirken şunu ifade etmekte fayda var. Özellikle Amerika ve Amerika'nın dayatmasıyla arkasını aldığı Batı'nın NATO üyesi bir Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini sekteye uğratmak için sürekli çaba gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Ve bu da Amerikan açısından, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı açısından doğal bir şey olduğunu da söylemek gerekiyor. Batı Amerika'nın dayatmasına yönelik onunla beraber hareket ediyor. Aslında belki de istediğinden de değil. Amerika'nın dayatması Batı'yı Amerikan çıkarlarına yönelik adım atmasını bir gerekçe olarak görmek gerekiyor. Ama bütün bunlara rağmen özellikle son yaşananlara baktığımız zaman özellikle İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin yeşil ışık yakması ardından çok geçmeden bunu onaylaması Rusya tarafında elbette ki hoşnutlukla karşılanmadığını hepimiz biliyoruz. Karşılanmadığı noktasındaki açıklamaları da gördük, görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Rusya özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yaptığı açıklamalara baktığımız zaman Türkiye ile ortaklığın yüksek düzeyde olduğunu vurguluyordu. Her iki tarafın da iyi komşuluk, ortaklık, karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağlarını daha geliştirme noktasında kararlı olduğunu, özellikle Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rusya, Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğalgaz sektöründe yakın işbirliğinin oluşturulması, Türkiye doğalgaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret, turizm, teknoloji alanında konuşulmayan ama ilginç projeler var. Bu anlamda Rusya, Türkiye gibi bir ülkeyi, özellikle NATO üyesi bir ülkeyi elbette Amerika'nın arzularına yem etmeyeceğini bu açıklamalarıyla vurguluyor. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkileri çok zaman zaman kırılsa da, zaman zaman siyaseten çatışmaya çatışsa da, örtüşse de ama bir denge politikasının devam ettiğini ifade edebiliriz. Ve bunun da bu yıl içerisinde Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Bununla da bu ilişkilerin Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen, Ukrayna üzerinde yürütülen savaşa rağmen devam edeceğini ve bunun güçleneceğini söyleyebiliriz.
Şimdi Ukrayna krizi Türkiye'nin dış politikasında nasıl yankılandı acaba? Yani bu gelişmeler sırasında Türkiye'nin Batı açısından önemli bir aktör olması Türkiye için neler kazandırdı sizce?
Evet, özellikle Ukrayna topraklarına yapılan saldırının hemen ardından Türkiye işgali savaş olarak nitelendirdi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı savaşan devletlere ait savaş gemilerinin bağlı bulundukları limanlara dönmek dışında boğazlardan geçişlerinin engellenmesi ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz'deki karargahlarıyla Akdeniz'deki misyonlar arasında hareketliliğin önemli ölçüde sınırlandırılması anlamına gelen Montreux Sözleşmesi'ni hemen devreye soktuğunu açıklaması önemli gelişmelerden birisi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları, Türkiye'nin bu yapıda eşit oy hakkına sahip bir müttefik olduğunun ve oyunun önemli olduğunun altını bir kere daha çizmiştir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in PKK bağlantılı PYD'ye verdikleri destek ve 2019'dan beri Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu nedeniyle üyeliklerine başlangıçta karşı çıkmıştı. Dolayısıyla bunlara ilaveten Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin uluslararası alanda arabuluculuk olarak hareket edebilecek bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki Tahal Anlaşması'nda kolaylaştırıcı rolü oynayan Türkiye'nin pozisyonu ve yapılan anlaşma Birleşmiş Milletler tarafından da olumlu karşılanmıştı, övülmüştü. Dolayısıyla Türkiye temsilcilerinin de aralarında bulunduğu ortak bir koordinasyon kurulmuştu. Bu da çok önemli. Türkiye bir diğer kolaylaştırıcı çabası da Rusya ile Ukrayna arasında savaş esirlerinin takas edilmesiydi. Bu Türk dış politikasındaki gelişmelere örnek verebileceğimiz konulardı. Bunlar Türkiye'nin Karadeniz'deki rolü özgün bir rol olarak görülmüştü. Bir NATO müttefiki olmasına rağmen bölgedeki Amerikan varlığını desteklememiş ve Romanya gibi diğer müttefiklere de karşı çıkmıştı. Mevcut Türk dış politikası ise NATO üyeliğini vurgularken Doğu ile diplomatik kanalları açık tutarak her iki tarafı da birbirine bağlamıştır bu. Dolayısıyla hem Batı açısından hem Rusya açısından Ukrayna Savaşı'nda Türkiye bir denge politikası uygulayan ve bunu sahada da gösteren bir ülke olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin kazanımı her iki tarafa da, özellikle Rusya ve Batı tarafını da birbirine üstün kılmadan dengeleyici politikasıyla bir kazanım elde ettiğini, Batı açısından da NATO ülkesi olması dışında Türkiye'nin jeopolitik durumunu göz önünde bulundurduğun zaman Türkiye olmadan bu bölgede herhangi bir şey yapılamayacağını ortaya koymuştur. Bu da Türkiye açısından bir kazanımdır. Rusya açısından da Türkiye'nin Batı'nın Amerika'nın dayatmasına rağmen onların uyguladığı ambargoya boyun eğmediğini, reddettiğini de göz önünde bulursak bunlar önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile bu konu etrafında konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü programımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Cevan gazetesi, İslami Şura Meclisi seçim adayları arasındaki rekabetin kızıştığı ve listelerin oylarını artırma çalışmalarını ele alırken, Komutan Selami'nin İran gemilerinin düşman tarafından vurulması durumunda onların daha fazla gemisinin hedef alınacağını belirttiğini, Pakistan'ın ihtiyacı olan mazotun 1/3'ünün İran'dan kaçak yollarla sağlandığını belirtiyor. İttilat gazetesi ise Ürdün Kralı'nın Siyonist rejimin Refah'a saldırısının tahammül edilemez olduğunu söylediği haberinde şunlara değiniyor.
Ürdün Kralı Siyonist rejimin Refah'a yönelik herhangi bir saldırısının kabul edilemez ve Gazze'de kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğunu belirtti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail rejiminin Refah'a yönelik saldırısına tahammül edemeyeceklerini belirterek, İsrail'in Refah'a saldırısını kabul edemeyiz çünkü bu bir insanlık felaketine yol açacaktır dedi. Gazze şeridinde kalıcı ateşkes sağlanmasına ve bu bölgeye yardım gönderilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Kral Abdullah, UNRWA temel bir rol oynuyor ve faaliyete devam etmeli. Gazze'de UNRWA dışında insani yardım faaliyetleri yürütülebilecek başka bir kurum yok ifadelerine kullandı. Açıklamalarına devamında kalıcı bir ateşkesin zorunlu olduğuna dikkat çeken 2. Abdullah, Filistinlilerin yerinden edilme tehdidinin de kabul edilemez olduğunu ve Gazze ile Batı Şeria'nın birbirinden ayrılmasının yükünü taşıyamayacaklarını ve buradaki durumun göz ardı edilemeyeceğini de ifade etti.
Tahran Radyosu.
Cumhur-i İslami Gazetesi, Irak Başbakanı'ndan naklen Amerika koalisyon güçlerinin Irak'taki varlıklarına son verme zamanının geldiğini belirttiğini, dünya çapından Siyonist rejimin Refah saldırısına itirazların geldiğini, Tahran valisinin Tahran'da seçimlerin elektronik olarak yapılmayacağını duyurduğunu belirtiyor. Kudüs gazetesi ise Seyyid Hasan Nasrullah'tan naklen Siyonist rejimin masum insanlardan intikam almaktan başka bir şey yapmadığını söylediğini duyuruyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hazreti Ebu'l-Faz Abbas'ın veladeti ve Gaziler Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Konuşmasında Devrim Muhafızları Günü dolayısıyla İran'ı tebrik eden Nasrullah, direniş ekserinin bugünkü durumu ve gücü İslam devrimi sayesinde gerçekleşmiştir. Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin, Lübnan ve bölgedeki tüm direniş hareketlerin gerçek destekçisidir dedi. Hasan Nasrullah, Gazze'deki gelişmelere ilişkin Siyonist düşman, sivillerden ve masum insanlardan vahşice intikam almaktan başka bir şey yapmamıştır. Düşman 130 gün süren savaşta hedeflerine ulaşamadı. Gazze halkının direnişi ve fedakarlığı tarih boyunca benzeri görülmemişti değerlendirmesinde bulundu. Abluk altındaki Gazze'de yaşananlar ve Gazze sakinlerinden zor durumuna değinen Nasrullah, dünya birliğinin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Nasrullah, Hizbullah'ın direniş eylemleri hakkında ahlaki ve dini değerlendirmelere göre direniş olarak Gazze'yi destekliyoruz. Bu konuda kimsenin sözüne veya suçlamasına da aldırış etmeyiz açıklamasını yaptı. Hasan Nasrullah, Gazze'deki gelişmelere ilişkin Siyonist düşman, sivillerden ve masum insanlardan vahşice intikam almaktan başka bir şey yapmamıştır. Düşman 130 gün süren savaşta hedeflerine ulaşamadı. Gazze halkının direnişi ve fedakarlığı tarih boyunca benzeri görülmemiştir değerlendirmesinde bulundu. Abluk altındaki Gazze'de yaşananlar ve Gazze sakinleri zor durumuna değinen Nasrullah, dünya vicdanının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Keyhan gazetesi 8 Ekim tarihinden itibaren 186 Amerikan askerinin direniş güçlerince ya öldürüldüğü veya yaralandığını, Nasrullah'ın 2 milyon Siyonist yerleşimcinin evsiz barksız kalmasının beklenilmesi gerektiğini söylediğini, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun savaş gemisinden füze fırlatma denemesinin başarılı olduğunu belirtiyor. Cami Cem gazetesi ise Siyonist rejimin Borel açıklamasına gösterdiği tepkiyi ele alarak şunları ifade ediyor.
İşgalci Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i resmi X hesabından etiketleyerek yazdığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan uluslararası savaş yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Katz mesajında şu cümleleri kaydetti. Yüksek temsilci Josep Borrell, İsrail uluslararası savaş hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalacak, Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Bunun tam aksine Hamas onların güvenli geçişini engellemektedir. Gazze'li sivillerin yaşamlarına olan bağlılığımız Hamas'ınkinden daha fazladır. İsrail'in savunmasını kısıtlamaya yönelik çağrılar sadece Hamas'ı güçlendirir. Hamas'ı ortadan kaldırma misyonunda kararlı olduğumuz hususunda müsterih oldu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ihracatına devam eden Amerika'yı eleştirirken, eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız demişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuday Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuday yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuday kendi yayınlarını denemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Joe Biden'in Güney Carolina ön seçimlerini kazanması,
Ukrayna'ya İsrail'e 118 milyar dolarlık yardım tasarısının Kongre'ye sunulması,
Donald Trump'ın NATO ile ilgili tartışma yaratan sözleri,
Biden'in Gazze ile ilgili ateşkes müzakerelerinin devam ettiği iddiası,
Pentagon'un Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılarda zayiat açıklaması
ve Amerika Savunma Bakanlığı'ndan İran'la bir deniz çatışması aramadığına dair açıklama,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden, Nevada'daki Demokrat ön seçimini kazandı. Oy pusulasındaki diğer demokrat ise kişisel gelişim yazarı ve eski 2020 demokrat adayı Marianne Williamson'dı. Başkanın zaferi cumartesi günü Güney Carolina'da Temsilciler Meclisi temsilcisi Dean Phillips ve Williamson'a karşı oyların %96,2'sini alarak ilk resmi ön seçimini kazanmasından günler sonra geldi.
Nevada 36 Demokrat delegesine nihai oy sayımına göre orantılı olarak verecektir. Demokrat adayların adaylığı garantilemek için 1968 delegeye ihtiyacı var. Biden'in ön seçim takviminde sırada 117 Demokrat delegenin kapışılacağı bir diğer önemli eyalet olan Michigan var.
Amerika Senatosu uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, işgalci rejim İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketini onay verdi. Amerika Senatosu Cumhuriyetçi Parti'nin içinde ülkenin yurt dışındaki rolü hakkında aylarca süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplamda 95,3 milyar dolarlık destek paketini onayladı. Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, Amerika'nın yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Oylamada 70 senatör evet, 29 senatör hayır oyu kullandı. Yardım paketine neredeyse bütün demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör evet oyu verdi. Onaylanan bu yardımdan 14 milyar dolarının İsrail rejimi için olduğu bildirildi.
Güney Carolina'daki bir miting sırasında NATO liderleriyle yaptığı bir toplantıdan alıntı yapan Amerika'nın eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin ön seçimleri ileri götüren adayı Donald Trump, bu askeri ittifak için kendi borçlarını ödemeyen NATO üyelerine karşı Rusya'nın her şeyi yapabileceği uyarısında bulundu. Amerika eski başkanı Trump ismini vermediği bir ülke liderinin, "Peki eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi koruyacak mısınız?" sorusuna verdiği şu yanıtı aktardı. Dedim ki, borcunuzu ödemediniz mi? Diyelim ki öyle oldu. Hayır, sizi korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın.
Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates ise Trump'ın yorumlarını dehşet verici ve akıl dışı olarak nitelendirerek en yakın müttefiklerimizin işgalini teşvik etmek Amerikan ulusal güvenliğini, küresel istikrarı ve ekonomimizi tehlikeye atar dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı yazılı açıklamada müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri Amerika dahil tüm güvenliğimizi baltalar ve Amerikalı ve Avrupalı askerleri daha fazla risk altına sokar derken Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışmasına ilişkin pervasız açıklamalar yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarına hizmet etmektedir dedi.
Trump'ın açıklamalarına Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için." Bu NATO inancı Ankoraj'dan Erzurum'a 950 milyondan fazla insanı güvende tutuyor denildi. Trump'ın Rusya'nın NATO üyelerine yönelik olası saldırısına ilişkin yeni tutumu ve Amerika'nın bu konudaki kayıtsızlığı, Amerika'nın NATO ve üyeleriyle ilişkileri konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Trump başkanlığı süresince Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO üyelerini gayri safi milli hasılalarının %2'sini savunmaya ayırmamakla ve NATO'nun harcamalarına yeterince katkıda bulunmamakla defalarca suçladı.
Hatta NATO'yu artık işe yaramayan, modası geçmiş bir örgüt olarak görüyordu. Trump ayrıca bu asker örgütün Avrupalı üyelerinin hem örgütün masraflarının karşılanmasında hem de askeri işler için yeterli fon ayrılmasında katılım durumundan şikayetçiydi. Trump Amerika'nın haksız yere NATO'ya kendi payına düşenden fazlasını ödediğini defalarca eleştirdi. Mart 2018'in sonlarında Amerikan Başkanı Donald Trump en az 10 NATO üyesi ülkenin başkanlarına yazdığı ayrı mektuplarda onları gayri safi yurt içi hasılalarının en az %2'sini askeri harcamalara ayırma taahhütlerini ihmal etmemeleri konusunda uyarırken, aksi takdirde tolerans göstermeyeceğini bildirmişti.
Amerika'nın eski başkanı ve cumhuriyetçilerin ön seçimlerinde ileride olan adayı Donald Trump'ın bahsi geçen açıklaması ve Beyaz Saray, Avrupa Birliği, NATO ve Avrupalı ülkelerden gelen tepkiler, sadece Amerika'nın içinde değil dışarıda da Donald Trump'ın yeniden iktidara gelmesi ve bu durumda yapacağı girişimler hakkındaki endişeleri ortaya koymakta. Washington'un Avrupalı müttefikleri Trump'ın yeniden iktidara gelmesi halinde bir kez daha Avrupa ile Amerika ilişkilerinin açılacağına inanıyorlar. Hatta New York Times gazetesinin de yazdığı gibi Berlin ve Avrupa'nın diğer başkentlerindeki gayri resmi görüşmelerin odağında NATO'nun olası dağılması yer almakta.
Tahran Radyosu.
Amerikan Başkanı Washington'un Gazze şeridinde 6 haftalık ateşkes sağlamaya çalıştığını söyledi. İran'ın Fransa Haber Ajansı'ndan nakden aktardığı habere göre Joe Biden bu sabah Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından şunları kaydetti. Amerika rehinelerinin serbest bırakılması konusunda İsrail ile Hamas arasında bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Anlaşma aynı zamanda en az 6 haftalık acil ve kalıcı bir huzur dönemi de oluşturacak.
Biden, Siyonist rejimin Refah'a yönelik kara saldırısı planına ilişkin ise yalnızca sivillerin korunması gerektiği ifadesiyle yetindi. Kral 2. Abdullah da Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği röportajda Refah yönelik saldırının yeni bir insani felaket yaratacağı konusunda uyararak, "Bu durumun devam etmesine seyirci kalamayız ve izin veremeyiz. Kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli," dedi.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 18 Ekim'den bu yana Irak, Suriye ve Ürdün'de Amerikan güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldü, 143 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pentagon sözcüsü Pat Engin şunları söyledi. 3 kişi askerlik görevini yaparken hayatını kaybetti. 2 kişi çok ağır yaralandı. 9 kişi ağır yaralandı ve 132 kişi de hafif yara aldı.
Bu rapora göre 17 Ekim'den bu yana Amerika ve koalisyon güçlerine yönelik çoğu Irak ve Suriye'de olmak üzere en az 168 saldırı düzenlendi.
Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile bir deniz çatışması aramadığını duyurdu. Sabrina Singh dün akşam yerel saatle gazetecileri yaptığı açıklamada Amerika'nın Irak ve Suriye'deki direniş gruplarına yönelik saldırıları uzun süre devam ettirme niyetinde olmadığını iddia etti. Pentagon sözcüsü ayrıca Kızıldeniz'deki Amerikan askeri varlığını gemiciliğin özgürlüğünü korumak şeklinde nitelendirdi ve ülkesinin İran ile bir deniz çatışması aramadığını vurguladı.
Singh, Kızıldeniz'de İran savaş gemilerinin varlığına ilişkinde şunları söyledi. İran savaş gemilerinin Kızıldeniz'de bulunması ve görevlerini yerine getirmesi doğaldır. Pentagon sözcüsü, Kızıldeniz'deki huzursuzluğun asıl sebebini belirtmeden, Husiler 19 Kasım'dan 2 Şubat'a kadar Yemen kıyılarındaki ticari nakliye gemilerine 41 kez saldırmış veya tehdit etmiştir, dedi. Amerika Savunma Bakanlığı yetkilisinin belirttiğine göre Irak ve Suriye'deki Amerikan kuvvetlerine 168 kez saldırı düzenlendi. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü Patrick Ryder, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin yalanlamasına rağmen dün İran karşıtı iddiaları tekrarlayarak İran'ın güçlerimize saldıran gruplara finansman, ekipman ve eğitim sağladığını biliyoruz ifadelerini öne sürdü.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishaws.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim ordusunda terör mangaları.
Muhterem dinleyiciler, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik yapısında önemli bir rol oynayan terör ve askeri birliklerinden ve birimlerinden deniz kuvvetlerine bağlı çalışan birliklere değinmek istiyoruz.
Zora ve işgale dayanarak kurulan Siyonist rejim, bu gayrimeşru yapıyı sürdürmek için geniş çaplı askeri ve güvenlik teşkilatları örgütlemiştir. Dolayısıyla iyi donanımlı bir askeri yapının oluşturması, bu rejimin karar alıcılarının ve yetkililerinin öncelikleri arasında yer almakta. Doğal olarak Siyonistler, Amerika ve Avrupalı müttefiklerin desteğiyle bu askeri yapıya diğer alanlardan daha fazla önem vermektedir. Alışılagelmiş askeri işgaller yerine ağırlıklı olarak teorist nitelikte olan bu askeri yapının oluşturması bu rejim için büyük önem taşımıştır. Önceki bölümde Siyonist rejimin çeşitli askeri birlik ve bölümler oluşturma hedeflerinden bahsetmiştik ve Siyonistlerin işgallerini perçinlemek için askeri güçler ve çeşitli casus terörist birimleri kullandıklarını söylemiştik. Bu sohbetimizde Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik yapısında önemli rol oynayan rejimin bazı teorisi askeri deniz birimleri incelenmektedir.
Şatit 13 İbranice'de küçük filo 13 anlamına geliyor ve İsrail donanmasının 3 özel devri biriminden birinin ismidir. Bu birlik İsrail ordusunun en önemli birimlerinden biri ve İsrail ordusunun ve özel donanma biriminin en gizli birimlerinden biri sayılıyor. 13. Şiatet birimi kısa vadeli deniz savaşı ve kara çıkarma operasyonlarında uzmanlaşmıştır. Şiatet birimi bir deniz birimi olarak kabul edilse de unsurları kara operasyonlarında da uzmanlaşmıştır ve amfibi operasyonları yürütme yeteneğine sahiptir. Bu birimin unsurları operasyonlarını tamamen gizlilik içinde ve ileri seviyede yürütmekte olup bu unsurların öncelikli görevleri arasında ileri ve hassas bilgilerin toplanması, kıyıların korunması, gemi ve limanların özellikle de karşıt kuvvetlerin ana tesislerinin vurulması yer almaktadır. Bu birim aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de tutuklama ve suikast operasyonları yürütüyor. Elbette bu birimin operasyonlarının kapsamı sınırlıdır ve üyelerinin Filistinliler ya da Lübnan Hizbullahı tarafından tutuklanma olasılığı daha düşüktür. Bu birlik aslında Yohai Ben-Nun isimli bir kişi tarafından Filistin üzerindeki İngiliz mangası döneminde Palyam örgütüne bağlı Deniz Taburları adı altında kurulmuştur.
Sahte İsrail rejimi kurulduktan sonra komando birliği, patlayıcı bot birliği, dalgıç birliği gibi bir dizi deniz birimi Araplarla 1948 savaşına katılmış ve savaşın bitiminden sonra hepsi deniz devriye birimine veya Şeyatit 13'ü oluşturmak için bir araya getirilmiştir. Bu birliğin 13 sayısının anılmasının sebebi Siyonist rejimin donanma unsurlarının o dönemde 13 şehirde savaş için toplanmış olmasıdır. Bu birim resmi olarak Ocak 1950'de kuruldu. Şeyatit 13'e katılmak için gönüllü olan kişilerin yelken ve saha yarışmalarına katılmaları ve ardından sıkı tıbbi muayenelerden geçmeleri gerekiyor. Bu aşamaları başarıyla geçebilirlerse oldukça zor olan ve 4 gün süren hassas eleme aşamasına girerler. Bu aşamayı geçtikten sonra İsrail ordusunun en zorlu askeri alma süreci olarak kabul edilen ve kum üzerinde pek çok engelin olduğu uzun ve hızlı bir yürüyüşü içeren 13. Şeyatit Birliği'nde askere alım süreci başlıyor. Bu birime üye olmak için başvuranların %97 muharebe sağlığına sahip olmaları gerekmektedir. Renk körü veya gözlük kullanan kişiler ise bu sürece kabul edilmemektedir.
Şeyatit 13 birimindeki eğitim kursu yaklaşık 1 yıl 8 ay sürüyor ve kişilerin deneyim ve doğru beceriler kazanmış olması gerekiyor. Ayrıca birim komutanı, birim üyelerinin sadakatini ve bağlılığını sağlamalıdır. Ardından Hayfa'daki adliye üssünde 3 ay sürecek hazırlık aşaması başlıyor. Bu aşama denetçilik çalışmalarını, savaş gücü alanında yoğun eğitimleri, savaş ve denize çıkarmanın temel eğitimleri olan lastik botların incelenmesini içerir ve belirli bir alanda uzmanlaşmıştır. Ayrıca deniz ve kara gerilla savaşı alanında özel kara kuvvetleri teçhizatı, dalgıç muharebe teçhizatı, su mayını yerleştirme aletleri, su ve su altı araçları, özel füzeler, özel amaçlı silahlar gibi özel ve çeşitli savaş silahlarının nasıl kullanılacağı konusunda da kapsamlı eğitim verilir.
Ancak Şeyatit birimi geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü önemli operasyonlarda feci başarısızlıklarla karşı karşıya kaldı. Haziran 1967 savaşında sabotaj operasyonları yaparken İskenderiye limanına giren 13. Şeyatit birliğinden 6 kişinin tutuklanması, Araplarla yıpratma savaşı sırasında gerçekleştirilen Escort operasyonunda 13. Şeyatit Birliği'nin 3 mensubunun su altına yerleştirilen mayınlardaki teknik arıza nedeniyle ölmesi, Eylül 1997'de Güney Lübnan'ın Ansariye bölgesinde Hizbullah güçleriyle yapılan savaş sırasında 13. Şeyatit Birliği'nin 11 üyesinin öldürülmesi bu başarısızlıklar arasında göze çarpmaktadır.
Tahran Radyosu.
Sualtı Görev Birimi, Yaltam Birimi, Siyonist terör rejiminin bir diğer birimidir. Bu birlik 1960'lı yıllarda Siyonist rejimin donanmasında gizli ve bağımsız bir birlik adı altında kurulmuş, 70'li yıllarda ise Şeyatit 13 birliğine katılmıştır. Ancak 1980'lerde İsrail donanması deniz görevleri için bağımsız bir birime ihtiyaç duyduğunu hissetti ve Hayfa bölgesindeki deniz üstünde konuşlu bir birlik kurdu. Özel sualtı görevlerini yerine getirmekten sorumlu olan bu birimin unsurları, dalış ve sualtı ekipmanlarının temini ve taşınması konularında özel uzmanlığa sahiptir. Bu birimin elemanları ayrıca denizde ve derin sularda su arıtma ve gemi onarımı operasyonlarında da yetenekliler ve İsrail donanmasındaki Shatit 13 biriminin yanı sıra füze fırlatan ve taşıyan gemilerle çeşitli operasyonlara katılmışlardır. Bu birimin üyeleri su altı operasyonlarında yüksek beceri ve uzmanlığa sahiptir ve dalış, su altı sabotajı ve su altı bomba ve mayın kurulumu, su altı kaynak ve kesme, su altı onarımları, kurtarma operasyonları, fotoğrafçılık, navigasyon, dalış gibi konularda uzmanlaşmıştır. Siyonist rejiminin basında çıkan haberlere göre sualtı görev birimindeki profesyonel dalgıçları 90 metre derinliğe kadar sulara dalış görevleri ve karmaşık operasyonlar yürütmek için son derece hazırlıklı olup savaş mühendisliği ve deniz patlamaları ve deniz sabotajları alanında büyük yeteneklere sahiptir. Bu bağlamda en tehlikeli operasyonlardan biri olan bomba imhası su altında yapılıyor. Sualtı görev birimine üye olmanın farklı yolları vardır. Bunlardan biri de deniz subayları için eğitim kursunu tamamlamak veya Shatit 13 biriminde kursa katılmak veya deniz korucuları birliğine katılmak ya da başvuruda bulunmaktır.
Deniz Yüzgeçleri Birimi Siyonist Rejimin deniz güvenliğini sağlamak için Deniz Komando Birimi Shatit 13 ile tam koordinasyon içinde çalışan Siyonist Rejimin bir diğer birimidir. Bu birimin unsurları dalış ve denizde savunma operasyonlarının yürütülmesi alanındaki uzmanlık açısından öne çıkmaktadır. Dünya çapında her türlü gemide deniz savaşını yönetmek için eğitildikleri belirtilmektedir. Deniz Yüzgeçleri Birimi 1977 yılında İsrail donanması tarafından Shatit 13 biriminin yükünü azaltmak amacıyla kurulmuş ve misyonu işgal altındaki Filistin limanlarını korumaktır. Bu birimin unsurları başta deniz sınırları olmak üzere savunma ve saldırı alanında çok sayıda misyonun yanı sıra güvenlik görevlerini de yerine getirmek üzere eğitiliyor. Bu birim dalış gemileri ve diğer deniz ekipmanlarını içeren motorlu devriye ekiplerine de sahiptir. Donanma yüzgeci birimi doğası gereği diğer birimlere benzese de unsurları donanmanın tüm askeri görevlerine katılmaktadır. Siyonistler bu birime katıldıklarında 8 aydan fazla bir süre boyunca iletişim, deniz mayın tespiti, bireysel savunma, deniz silahlarının kullanımı, navigasyon ve gemi dümeni kullanma ile dalış ve kauçuk ve küçük botların kullanımı dahil eğitimleri görürler.
Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejim Ordusu'nda Terör Mangaları isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.